Ayrım 10, sayfa 80. Şerife eve vardığında yatak odasına koştu. Yatak boştu. Yerde gür başlamış, birkaç adım sonra cılızlaşmış kan izleri vardı. Damlaların izini takip ettiler. İz bahçeye çıkıyordu. Bahçenin en uzak köşesindeki helanın önüne doğru koştular. Üzüm kız yerdeydi. Bir yapıncak salkımını andıran saçları çamurlanmıştı. Gözleri mavi beyazdı ve ışığı yoktu. Musa şeytan görmüş gibiydi. Ne yapacağını bilmiyordu. Şerife ile göz göze geldi. Canlı mı Şerife? Canlı. Tut şu feneri. Musa feneri tuttu. Işığın yoğunlaştığı noktada üzüm kızın bacakları arasında bir küçük çıplak beden vardı. Çelimsiz bacaklarını oynatıyordu. Şerife Musa'nın elini tuttu. Feneri yakınlaştırdı, iki taş aldı. Çıplak bedenin göbek bağını büyük taşın üzerine koyup küçük taşla sert bir vuruş yaptı. Bir daha tekrarladı, sonra çıplak bedeni kucağına aldı. Musa ile göz göze geldi. Sevinçli görünmek istiyordu. Çıkar gömleğini. Musa gömleğini verdi, Şerife çıplak bedeni gömleğe sardı. Musa'nın elindeki feneri alıp yola koyuldu. Üzüm kızı getir. Lozan. Toplantı tamamlanmıştı. Öğle yemeği için ara verilecekti. Lloyd George, İsmet Paşa'ya döndü. Bir öneriniz var mı? Var. Süreyi uzun tutalım. Sizi yorduğumun farkındayım. Ama Monsieur Venizelos'un fikrini de alalım. Bana olan kızgınlığını sakinleştirmek gerekiyor. İsmet Paşa, gözlediklerinin tesiri altında gerginleşmiş ama Venizelos'un beklediği fırsatın kapılarını ustaca kilitlemişti. Lloyd George, kurnazlığını kullanmış, uzun süreli bir öğle tatili teklifinden memnun olmuştu. Daha cesur bir öneriyle dikkat çekmek istedi. İsterseniz yarına bırakabiliriz. Sözler boşlukta kaldı. Bu önerinin getireceği bir fayda yoktu. Karara yaklaşıldığı zamanlarda görüşmeleri bölmenin fayda getirmeyeceğini biliyordu. Sadece biraz daha samimi bir dostluk gösterilmesi yeterliydi. İsmet Paşa, teklife bir gane kaldığını göstermek için sustu. İsmet Paşa ile birlikte herkes sustu. Bu sabırlı sükutun anlamı açıktı. Öğle tatilinin uzun tutulması kararlaştırılmıştı. Dışarıya çıktıklarında Venizelos şaşkınlık içinde kaldı. Pişkinliğin bütün ayıplarını yüz hatlarına yerleştirmiş, kraliyet danışmanları kendisine yaklaşıyordu. Yapmacık kabadayılıklarla Lozan'a akıl vermeye gelen bu saray katiplerini çürümüş kraliyet kadrosunun artıkları gibi görüyordu. Aşağılar gibi davrandı. Sert bir dönüşle sırtını çevirdi. İsmet Paşa'ya yanaştı. Dikkatini çekecek bir cümleyle işe koyuldu. Lozan'da zaman geçmez. Sadece sabredilir. Eğer bu sabrınız yoksa sakın meydana çıkmayın. Çünkü korku yaratırsınız. İsmet Paşa işittiklerini onaylar gibi başını salladı. Söylenenleri doğru bulmuş ve sevmişti. O da kurnaz bir itaat tavrı sergiliyordu. Muhatabını galibiyet keyfine ulaştıran hazların farkındaydı. Bunu çevreye hissettirmek istedi. Bir gurur hükmü bağışlamış gibi görünmek istiyordu. Caddeye indiğinde otomobili önünde durdu. Venizelos kendisine yaklaştı, birkaç hızlı adımla yanına ulaştı, koluna girdi. Ekselans, gelin biraz yürüyelim. Biliyorsunuz, tanrılar bahardan korkmazlar. Kaldırımda yan yana yürümeye başladılar. İsmet Paşa köşedeki lokantaya gidip baş başa yemek yemeyi ve sonuçsuz kalan konuyu tartışmayı önerdi. İçeride çok sakin duruyorsunuz. Bu destekçilerinizin sizi küçümsemelerine yol açabilir. Her şeyi biz çözeriz havasıyla yukarıdan bakıyorlar. Venizelos güldü. Öyleyse yemekler benden olsun. Neden? Teşhis doğru ama hüküm yanlış. Onlar beni kendi emelleri için kullanıyorlar. Ben de işime geldiği için susup bekliyorum. İsmet Paşa bu cevabı bekliyordu. Aradığı fırsat tam zamanında karşısına çıkmıştı. Kimsenin sırtını üpertmeye niyetli değildi. Ama bu fırsatı da kaçırtmak istemiyordu. Hükümleri belli olmayan bir devlet yönetiminde bu desteğin bedeli büyük olur. Venizelos şaşırdı. Neden bunları söylüyorsunuz? Ben değil, İzmir'e vali olarak gönderdiğiniz Stagriadis söylüyor. Anadolu'da yaşanan felaketi gören siz değil, o oldu. Venizelos yukarıdan bakışlı bir tavırla duruma hakim olacağını düşündü, sözlerine biraz da felsefe katmak istedi. Siz bir imparatorluk üzerine yeni bir devlet kuruyorsunuz. Emelleriniz hayallerinizi aşabilir. Bu ihtimal size yeter. İsmet Paşa'yı süzdü, sözleri hiçbir tesir yaratmamıştı. Biraz farklı bir anlatımla söyleyeceklerini yoğunlaştırmak istedi. Siz her şeyi orduyu arkanıza alarak başarmak isteyeceksiniz. Biz milleti ihya edeceğiz. Bu fırsatı hiçbir şeye değişmem. Siz askere kullanacaksınız, ben sokaktaki insanı. Lokantanın önüne gelmişlerdi. İsmet Paşa durdu. Venizelos'un fırsat kollayan kurnazlığına itibar etmeyeceğini söyleyecekti. Eski Yunan'da mitoloji ülkenin anayasasıydı ve herkesin zihninde bir Olimpos saltanatı yaşardı. Şimdi de siz bu hevesin peşinde koşuyorsunuz. Bunlar tarihin tehlikeli tekrarlarıdır. Venizelos nazik adamdı. İyi bir öğle yemeğinin yoğun bir tartışmadan daha lezzetli olduğuna inanıyordu. Lokantanın kapısını açtı, İsmet Paşa'ya yol verdi. Önden buyurun, cesareti severim. İsmet Paşa iltifatı sevdi. Biraz gönül alıcı olmak istedi. Hepimiz bir daveti bekleriz. Kimimiz parlak alevin çağrısına kapılırız, kimimiz kuytu karanlığı özleriz. Önemli olan talihin kime yar olacağıdır. İçeri girdi. Venizelos'un girişini kolaylaştırmak için kapıyı açık tuttu. Sonra misafirinin koluna girerek köşedeki masaya doğru yöneltti. Rahat oturmasını kolaylaştırmak için sandalyeyi çekti. Oturunca masaya doğru itti. Kahvemiz bitinceye kadar ciddi hiçbir konuşma yok. Venizelos başını salladı. Sesi yumuşak ve sabırlıydı. Haklısınız. Kavgayı masada yaparız. Ankara. Salih Bey içeri girdi. Gazi Hazretlerinin keyfini iskandil ediyordu. Eğer sakin bir manzara da olduğunu görürse, İsmet Paşa'dan gelen telgrafı kendisine okuyacaktı. Eğer sert bakışlarının tesirini hissederse, sakinleşmesini bekleyecek, sonra akşam sofrasının neşeli bir vaktinde kendisine sunacaktı. Gazi Hazretleri keyifliydi. Salih Bey'in alışılmışın dışındaki tavırlarını fark etmişti. Biraz keyfini çıkarmasını istedi. Salih, keyifli görünüyorsun. Önce bana bir kahve ısmarla. Sonra elindekini oku. İsmet bunu duymasın, telgrafını geciktirdiğin için canımıza okuyabilir. Resmu. Köy camisi doluydu. Üzüm kızın cenazesi kaldırılacaktı. Ezan okunmuş, Müslüman erkekler öğle namazına durmuşlardı. Cami avlusunda Rum erkekler kapı kenarında sıraya dizilmişlerdi. Hepsi sanki kutsal günün idrakinde görev almış gibi huşu içindeydi. Kolcubaşı camiye gelen yolun başını tutmuş, huysuz bir olayın çıkmasını önlemek için tabancasının kılıf kapağını açık bırakmıştı. Beline ilk tabanca kuşandığı gün Çınaraltı yaşlıları delikanlıyı seyretmiş ve bir ağızdan ''Hey!'' çekerek alkış tutmuşlardı. En yaşlısı yanına yaklaşmış, tabancanın kılıfını açarak bir eski öğüdü tekrarlamıştı. ''Maharet silahı kullanmak değil.'' Bunu kullanacağını karşıdakine hissettirmektir. Bu kılıfı açtın mı, bil ki son söz artık senindir. Eğer hükmün varsa, işi zırt pırt bağırmakla geçiştirme. Vasilisi, o nasihatin hükmünü yerine getirmek için uzun süre düşünmüş, sonra akıl erdiremediği nasihati kafasına yerleştirip bugünlere gelmişti. Rum kadınları, entarilerinin uzun kolları arasına birer küçük beyaz mendil yerleştirmişlerdi. Caminin kuzey kapısında civar köylerden gelmiş cemaatin arkasındaydılar. Hüzün hepsinin üzerindeydi. Bütün gözlerin aradığı kişi yoktu. Şerife Musa'nın evindeydi. Bebeği uyutuyordu. Gözleri kapanınca yanındaki yaşlı kadına seslendi. Uyudu yavrucak. Sen biraz bakıver, ben cenazeye yetişeyim. Telaşla örtündü, camiye doğru hızlandı. Kolcubaşı yolun başında bekliyordu. Şerife'ye yanaştı. Başın sağ olsun Şerife, çok üzüldüm. Sağ ol Vasilisi, Asıl senin başın sağ olsun. Vasilisa'nın fenerini uzattı. Çok işe yaradı, sağ ol. Kader be Şerife, kimin aklına gelirdi ki? Feneri aldı, Şerife'nin gözlerindeki nemi gördü. Kendi gözleri de nemliydi. Haydi hızlan, geç kalma, ben yolu tutarım. Şerife sıcak tenli kadındı. Vasilisa'nın gönlünü almak ve teselli etmek istiyordu. Çocukluk arkadaşıydılar. Okula birlikte başlamış, birlikte bitirmişlerdi. Ne zaman başı sıkışsa Vasilisa'nın annesinin yanına gider, yardımını isterdi. Hala her sıkıntısının çözümünde onun annesinin eli vardı. Üzüm kızın isimsiz bebeği Vasilisa'nın evine ve şefkatine emanet edilmişti. Şerife Vasilisa'nın elini tuttu. Buz gibiydi. Teşekkür etmek istiyordu. Vasilisa, neler oluyor bize? Neler oluyor bilmiyorum. Ama içimde korku var. Başımız sıkışacakmış gibi yüreğim burkuluyor. Baksana, her gün bir felaket yaşar gibi mahzun ve bitkiniz. Hangi sıkıntın olursa buradayım Şerife. Anamın eli de üzerindedir, unutma. Kendini biraz toplayıp hafif sesle sordu. Musa bana neye kırgın? Benim suçum yok ki. Bu benim görevim. Şerife Vasilisa'nın elini dostça sıktı. Biliyorsun, Musa çocukken de böyleydi. Biraz hırçındır, biraz sinirli. Ama sen de biliyorsun ki köyün en iyi insanı odur. Hatta senden bile iyidir. Şerife'nin onun ailesine derin şükranları vardı. Bunun mutlaka dillendirilmesi gerektiğini biliyordu. Sil gözlerinin yaşını Vasilisa ve camiye yöneldi. Namaz bitmiş, cemaat avluda saf tutmaya başlamıştı. Birazdan cenaze namazı kılınacaktı. Lozan. Kahveler bitmişti. Keyifli bir öğle yemeğinin sonuna gelindiğini ikisi de birbirine hissettirdi. Venizelos, söz sırasının kendisine bırakıldığını gördü. Bu İsmet Paşa'nın gösterdiği bir nezaket değil, sadece nadir rastlanan bir tesadüf keyfiydi. Bu fırsatı iyi kullanması gerektiğini düşündü. Çarpıcı bir cümleyle İsmet Paşa'yı biraz silkeleyip yönlendirmenin dizginlerini ele geçirmek istedi. Giritlilerin sevdiği bir söz vardır. Osmanlı'nın hiddetinden değil, fitnesinden korkulur derler. Osmanlı ile ilgili sadece bir güzel hatıram var. Yaşadığım bütün bu eziyetleri sırf bu hatıra için ayıplamadan bağışladım. İsmet Paşa meraklı görünmek istemiyordu. Sadece ilgisiz bir tavır takınarak konuya derinlik kazandırmayı denedi. Başardınız mı? Girit'te Osmanlı denince ya beyaz vardır ya siyah. Bu ayrımı yaratmasaydık isyanı kazanamazdık. Venizelos, İsmet Bey üzerinde yaratmak istediği etkiyi sağlayamadığının farkına vardı. Biraz daha üstelemek niyetindeydi. Birden vazgeçti. Keyifli öğle yemeğiyle yetinmek istedi. Lozan'da kazanmak hakkımız olmalı. Neden? Çünkü bana bu duyguyu vermenizi bekliyorum. İsmet Paşa güldü. Önündeki sigara tabakasını uzattı. Sonra çakmağı yanına getirdi. Birer tane daha içelim mi? Venizelos başını iki yana sallayarak isteksizliğini gösterdi. Tedbirli olmalıyım. Bugün Nansen raporunu tartışacağız. İsmet Paşa ummadığı bir cevap karşısındaydı. Venizelos'un bu cümleyi sıradan bir olaymış gibi söylemesi düşünülemezdi. Belli ki Lloyd George diğer mürahhasları ikna etmişti. İçerideki münakaşanın süreklilik kazanmasının ileride zorluk yaratacağının farkındaydı. Bu yüzden sürekli tartışma başlıkları açıyordu. Her konuda haklı oldukları izlenimi vermenin ileride telafisi imkansız yanlışlıklar yaratacağı endişesindeydi. İsmet Paşa'nın aylar öncesinde fark ettiği yanlışlığın şimdi karşısına çıkarılmasına hayret etti. Öyle anlaşılıyordu ki Mustafa Kemal, Nansen raporunda öngörülen maddeler konusunda ikna edilmişti. Mustafa Kemal'in mutabık olduğunu düşündü. Bu mutabakatı yaralayıcı buldu. Belli ki Fethi Bey bu konuda İsmet'in itirazlarının bir yana atılmasını sağlamıştı. Bunları Venizelos'un bir ima cümlesinden duymak hoşuna gitmedi. Bu konuda çok ayrıntılı itirazlarımız var. Venizelos kendinden emindi. Bütün mürahhaslar rapor hakkında mutabıklar. vurucu cümleyi ileri sürdü. Bu mutabakatı Kemal Paşa Hazretleri de muvafık bulmuşlar. İsmet Paşa yaver bir talihin palaskasını yakalayıp kendine çekti. Şimdi bunun keyfini çıkarmak istiyordu. Kemal Paşa muvafık bulabilir. Mühim olan makul olup olmadığıdır. Ben makul bulmuyorum. Venizelos ihtilaf yaşansın istemiyordu. Her anlaşmazlığı günlerce tartışıyor ve istenmeyen ayrıntılarla çok yanlış tartışmalara yön veriyordu. Daha pratik bir öneride bulunmak istedi. Birer kahve daha içelim. Gelin biz anlaşalım. Makul olan her şeye evet derim. İsmet Paşa fırsatını genişletmek istedi. Konyağınızı için ekselans. Hadi birer kahve daha içelim. Garsona döndü. Bize kahve ve konyak getirin. Sonra önündeki konyak kadehini kafasına dikti. İkimizin de başının üstünde birer yumruk var. Vurmak için fırsat kolluyor. Benimki cumhuriyetten korkan bir kral. Sizinki cumhuriyete heveslenen bir asker. İsmet Paşa ummadığı kadar kısa sürede karşısındakini etkilediğini gördü. Bu fırsatı sürdürmek istiyordu. Venizelos buna fırsat vermedi. Ben hukukçuyum. Karşımdakinden ikna edici hükümler duymak için bekleyebilirim. Ama sizin tepenizdeki bir asker. Siz de askersiniz. Onun silahı sizden daha tesirli olduğu sürece sakin durmanızı tavsiye ederim. Garson yeni kahveleri ve konyakları getirmişti. Venizelos kadehleri doldurdu. Sonuç ne olursa olsun bu anlaşma sizin eseriniz olacaktır. Çünkü arkanızda emeğinizi takdir eden bir adalet hissi var. Üstelik sağlam bir karar iradesine dönüşmüş. İsmet Paşa bu sohbetin omurgasını hala kendi elinde tuttuğunun farkındaydı. Meselenin yanlış fark edilmesi karar arifesinin en tehlikeli ihtimaliydi. Venizelos kendisi zarar görmedikçe bütün ihtilafları engin ovalara sürer, sonra sapır sapır dökülmelerini keyifle arkalarından seyrederdi. Kemal'in iltifat görmesini normal karşılıyordu. Sorun İsmet'in durumuydu. Bir iltifat içinde bu acıyı aktarmayı düşündü. Kemal'in iltifat göreceğinden eminim. Ama hakkınızın teslim edilmesi, emeklerinizin takdir edilmesinden daha önemlidir. Venizelos kadehini kaldırdı. Değerli olan da bu hakkın teslimidir. Kadehlerini tokuşturdular. İsmet Paşa, Venizelos'a bir hatırlatma daha yapmak istedi. Bu benim Kemal'le ihtilafa düştüğüm tek olay değil. Farkındayım. Yani, fırsat zemin değiştirmişti. Venizelos, işin özüne hem bir iltifat hem de hafif ihtisa katmak istedi. Desenize artık İsmet'in makul bulmadıklarını, Kemal'in muvafık bulma iradesi eskisi kadar cesaretli olmayacak. İsmet Paşa sustu. Teşhis doğruydu. Ayrıntıya girmek saygı kayıplarına neden olabilirdi. Venizelos işi cesaretten çıkarıp bir tecrübe isabetine dönüştürdü. Sırlar sıkıcı şeylerdir. İnsanı dürterler. Hadi konuş diye öyle baskı kurarlar ki dilinizi zor tutarsınız. İsmet Paşa güldü. O da bir tecrübe çemberinin farkını hissettirmek istedi. Lozan'da herkes kendi kaderini yaşadığını sanıyor. Halbuki her şey karma karışıktır. Korkarlar ve ileriye gidemezler. Yarından sonrasını düşünecek cesaretli insanı bulmak çok zor olacak. Venizelos da tecrübe çemberini genişletmek istedi. Karşısında söyleyeceklerini tam anlayacak birisi vardı. İktidar bir kibir yaratır. Sert ve derin bir nobranlıkla çevrenizdeki hassas değerleri zorlarsınız. Tıpkı parmak uçlarına iğne batırmak gibi. İsmet Paşa'nın dikkatini çekti. Arayı epey uzattık. Bizi bekliyorlardır. Haydi dönelim. Paşa'nın koluna girdi. Kapıya doğru yürürlerken kulağına fısıldadı. Sizde de bu kibir var paşam. İsmet Paşa'ya fırsat doğmuştu. Bunu kaybetmek istemedi. Kapıdan çıkarken önce Venizelos'un çıkması için kenara çekilip yol verdi. Sanki bunun bir bedeli varmış gibi bu bedeli ihtiyar kurdu ödetmek istedi. Öyle insanlar tanıdım ki ekselans, Geçmişleri geleceklerinden daha uzundu. Onları dinlemek bana daima hayal telkin ederdi. Bu zevki tatmaya nedense hiç itibarım olmadı. Ayrım sonu, sayfa 87.